Ayrım 11, sayfa 165. 15. Kerberos'un dişleri, kuduz aşısı vesaire. Sabah kızın kapısını çaldım. Birazdan geleceğini söyledi. Yaşadığı sarsıntıyı azaltabilmek için alıştığı gibi Türk usulü bir kahvaltı yapmasını istedim. Bakkala gidip beyaz peynir, zeytin, reçel gibi kahvaltılık malzemeler aldım. Kır bıyıklı bakkal kızın nasıl olduğunu sordu. İyi dedim. Zavallı dedi. Korkudan ölmediğine şükretmek lazım. Herhalde bir karşılık vermemi bekledi ama bir şey söylemeyeceğimi anlayınca devam etti. Benim bile aklım başımdan gitti. Bu kırbaç bela bir hayvan. Köpekten başka her şeye benziyor. Neye kızdı öyle biliyor musunuz? Bilmiyorum. Kim bilir dedi sormakta ısrar edercesine. Hayvan işte. Niye kızacağı belli mi olur? Ama her şey yolunda merak etmeyin. Bence o demiri zinciri falan sağlamlaştırın siz diye uyardı. Baksanıza mübarek hayvana hiçbir şey dayanmıyor. Ejderha gibi bir şey. Eve gelip kahvaltı hazırladığım sırada kız topallaya topallaya mutfağa geldi. Biraz kendini toplamış görünüyordu. Rengi yerine gelmişti. Ayağı sargı beziyle gevşekçe sarılmıştı. Hafif bir burkulmadır herhalde dedim. Kısa zamanda iyileşir. Artık yüzünde görmeye çok alıştığım o öfkeli ifadesiyle tersler gibi konuştu. Ne burkulması? Sargıyı açıp ayağını uzattı. Bileğinin üstünde vişne çürüğüyle mor arası iki diş izi vardı. Şaşırdım. Demek ki Kerberos kaşla göz arasında kıza iki diş atmıştı. Dün akşam söyleseydin dedim. Antiseptik bir krem getirirdim. Yarayı oksijenli suyla yıkardık. Yıkardık değil, yıkardın demeniz gerekir diye düzeltti. O pek kıymetli ellerinizin bu pis yaralara dokunması ne mümkün? Sahi neydi o feryatlar, çıldırmalar? Alt tarafı hafif bir teşekkür tokalaşması yapmak istemiştim. Daha önce yaptığım terbiyesizlikleri bağışlatmak için. Kusura bakma dedim. İnan ki bağırdığımın farkında değildim. Ne oldu anlamadım. O kadar hakaret etmeme seslerinizi çıkarmadınız ama bir dokunmanın cezası çok ağır oldu. Neredeyse canından oluyordum be. Şimdi bir de başıma doktor kuduz iğnesi falan belaları çıktı. Merak etme dedim. Kerberos'un aşıları tamamdır. Hiçbir tehlike yok. Ben bu tehlikeyi göze alamam. O normal bir mahluk değil ki. Doktoru çağırayım dedim. Ama aşı raporlarını görünce o da bana hak verecektir. Çağırın hadi dedi. Bir an önce çağırın doktoru. Sonra inlemeye başladı. Ben bu halde eve nasıl gideceğim? Ne diyeceğim onlara? Olan biteni anlatırsın dedim. Bir şey yok ki bunda. Sizin gerçekten birkaç tahtanız eksik galiba dedi. Ne diyeceğim? Babama telefon açıp Podima'da hilkat garibesi bir adama dokundum diye yine hilkat garibesi olan köpeği bana saldırdı, ayağımı ısırdı. Ölümden döndüm. Şimdi de o tuhaf adamın evindeyim mi diyeceğim. Vallahi babam avcı tüfeğini kaptığı gibi gelir buraya. Şuradan mı istersin, buradan mı? İşaret parmağıyla alnını ve sağ şakağını gösteriyordu. Bari buradan olsun dedim. Hiç olmazsa frontal lobumu zedelemeyelim. Neyi neyi? Frontal lobu. Sonra anlatırım. Bu arada babanın eski bir komandayla karşılaşacağını da hatırlatmak isterim sana. Kerberos da cabası. Dalga geçmeyin dedi. Ciddi söylüyorum. Bu durumda eve gidip olan biteni açıklayamam. Bir yalan bulmam lazım. Dün gece nasıl idare ettin dedim. Mahkemenin uzadığını söyledim. Yalancının biri olup çıktım ben yahu. Şimdi sessiz olun. Sonra telefonunu çıkarıp evi aradı. Anlaşılan bu sefer o kahraman babası çıkmıştı telefona. Kızın zaman zaman kabalaşabilen öfkeli sesi bir anda masum bir çocuk sesine dönüşüverdi. Sevimli mi sevimli bir sese. Filiz ve Büşra ile Podima'dalarmış ama hava çok güzelmiş burada. Uygun da bir pansiyon bulmuşlar. Birkaç gün kalıp dinlenseler olur muymuş acaba? Pansiyon sahibi yaşlı başlı tonton bir bakkal amcaymış. Kendileri de aynı binada oturuyormuş. Yok yok, her şey yolundaymış. Merak edecek bir şey yokmuş. Hem birkaç gün dinlenir hem de davanın ayrıntılarını öğrenirlermiş. Annesi iyi miymiş? Ya kardeşi? Tabii canım, sık sık ararmış. Parası da varmış. Merak etmesinlermiş. O çocuk sesiyle "Hadi öptüm." dedikten sonra sesi ve yüz ifadesi yine sertleşti. Nasıl da rol yapıyor bu genç kızlar böyle? Acaba Tolstoy bunu biliyor muydu? Ya da Monterland? Biraz önce diş yaralarını bana gösterirken de böyle masum bir kız çocuğu ifadesi yerleşmişti yüzüne. Hiçbir şey söylemiyor ama haliyle tavrıyla sanki "Bak uf oldu" diyen küçük bir kız çocuğunu andırıyordu. Bütün aksiliğini, öfkesine rağmen çocuk kadın sevenlerin, yani erkeklerin çoğunun bayılacağı bir tipti bu kız. Kahvaltıdan biraz sonra doktor geldi. Kızın bileğini muayene etti. Kerberos'un aşı kağıtlarına baktı, bir tehlike olmadığını söyledi. Diş izlerinden daha önemlisi bilekteki burkulmaymış. Bu yüzden birkaç gün o ayağının üstüne basmaması, istirahat etmesi ve yazacağı reçetedeki merhemle olması iyi olurmuş. Ağrı kesici de verecekti. Bir de şoku atlatması ve rahat uyuması için hafif sakinleştirici bir şurup. Kız yüzünde endişeli bir ifadeyle "O hayvan kuduza benziyor" diyerek yaşlı doktora güldürmeyi başardı. "Doğru," dedi doktor. "Benziyor ama değil." Sonra hem yakınır hem eğlenir bir havada sözlerini sürdürdü. Ayrıca ortalıkta o köpekten daha çok kuduza benzeyen birçok insan olduğunu söyledi. Hepsiyle başa çıkmak imkansızmış. Zaten bu yüzden dünyadan elini eteğini çekip bu sakin yere kafa dinlemeye çekilmiş. Ama baksana, şiddet buralara kadar gelmiş artık. O arzu gibi nefis kıza kıyılır mıymış hiç? Svetlana denen kadının Allah bin belasını versinmiş. Adamın çenesi bir açıldı ki kapanır gibi değil. Nazikçe onu hastalarından alıkoymanın haksızlık olduğunu söyleyerek uğurladım. Kıza da kasabaya eczaneye gidip onun reçetesini yaptıracağımı söyledim. Evden ayrılmadan önce onu aşk odasına rahatça oturttum. Ayağını aşağı sarkıtmadan uzatabileceği bir puf koydum önüne. Bir bardak çay getirdim. Sonra kitaplıktan seçtiğim bazı ciltleri yanındaki sehpanın üstüne yerleştirdim. "Bunlar ne?" diye sordu. Hiç teşekkür falan ettiği yoktu. Bu kelimeyi pek duymamıştı galiba. Kendisine yapılan her hizmeti gayet doğal karşılıyor, sanki herkes zaten ona böyle davranmak zorundaymış gibi lütfen kabul eder bir havaya giriyordu. "Ben yokken bir göz at istersen," dedim. "Canın sıkılmasın. Hani sahilde konuştuğumuz şeyler, aşkın tehlikeleri falan. Bak bu Anna Karenina, aşk yüzünden intihar. Bu Bovary, o da aşk yüzünden intihar. Bu Werther, o da aynı şekilde. Bu Otello, aşk yüzünden cinayet. Bu Fuzuli'den Leyla ile Mecnun. Öteki kitapların da sayfasını çevir. Onlarda da delirmeler, toplu katliamlar, intiharlar, cinayetler göreceksin. Söylüyorum sana, dünyanın en tehlikeli duygusu aşktır. İnsanları felakete sürükler. Daha epey kitap vardı kitaplığımda. Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre, Romeo ile Juliet, Ferhat ile Şirin ama hepsinin önüne yığmadım. Zaten yan gözle bir böceğe bakar gibi süzüyordu onca kitabı. Kasabada reçeteyi hazırlattım. Eziklere iyi gelen bir merhem, antiseptik krem, güçlü bir ağrı kesici, bir de sakinleştirici şurup. Kızın yeni giysilere ihtiyacı olabileceğini düşünüp bir mağazaya girdim. Ama onca giysi arasından beğeneceği bir şey bulmanın zorluğu elimi kolumu bağlayıverdi. Sonra da aklıma ne yatıyorsa onlardan aldım. En küçük bedenlerden şort, tişört, bana göre çocuk giysisi gibiydi hepsi ama gördüğüm bütün genç kızlar öyle el kadar şeyler giyiyorlardı. Parayı öderken oralarda koltuk değneği satan bir yer olup olmadığını sordum. Yokmuş. Bunun üzerine eve döndüğümde bahçeden bir dal seçip yonttum. Kıza bir baston yaptım. Hem bununla gezersin hem de bana kızdığın zaman kafama vurur deney yaparsın dedim. Hiç gülmedi. Giysileri çıkarıp gösterdim. Belki bunlara ihtiyacın olur. En azından hepsi temiz dedim. Ama anlaşılan kız yemek konusunda olduğu gibi Giysi seçiminde de aşırı titizdi. Hiçbirine bakmadı. Bastonu ve ilaç torbasını aldı. Bir şey söylemeden, yüzüme de bakmadan kalktı. Topallaya topallaya aşağı inip odasına gitti. Akşama kadar da ortalarda görünmedi. Ben de dışarı çıkıp Kerberos'un yemeğini verdim. Sonra onu uzun bir yürüyüşe çıkardım. Kesik kulaklı canavar arada bir yüzüme bakıyor, onu suçlayıp suçlamadığımı anlamaya çalışıyordu. Akşam kızın kapısının açıldığını ve baston tıkırtılarını duydum. Hemen aşağı indim. Bak ne düşündüm dedim. Bu ayakla yürümen, mutfağa gidip gelmen iyi olmaz. Sana sandviç yaptırdım. Odana getireyim, burada kal. Ayağını zorlama. Doktor da zorlamamanı söyledi. Bu sefer yüzüme minnette baktı. Bir fincan çayla iki sandviçi götürdüğümde yatağa uzanmıştı. Tepsiyi kucağına koydum. İyi geceler dedim. Sabah gelir bakarım duruma. Hayır gitme şimdi dedi. Yine seninle konuşmaya geçmişti. Söz vermiştin. Hikayenin devamını anlatacaksın. Zaten onun yüzünden başıma bunca bela geldi ya. Bence dünyanın en tehlikeli duygusu aşk değil. Ya neymiş dedim. Merak. Güldüm. Odadaki küçük koltuğu ona doğru çevirip oturdum. Anlatmaya başladım. 16. Dünya dışı bir varlığa aşık olmak. Dedim ki, şantiyenin başında görmüş geçirmiş, herkesin sevgisini kazanmış mimar Dinç abimiz vardı. Bütün idari işler ona bağlıydı. Hangimizin bir derdi olsa ona başvururduk. Ben de Mehmet işini ona açtım. Bugüne kadar onunla hiç ayrılmadığımızı, ayrıca çok yetenekli bir elektrik mühendisi olduğunu, işimize yarayabileceğini anlattım. Tamam dedi. Söyle hazırlıklarını yapıp gelsin. Mehmet'i Minsk havaalanında karşıladım. Terminalde onu uzun boyu, esmer, yakışıklı yüzüyle görünce çok doğru bir iş yaptığımı bir kez daha düşündüm. Ayrılmamalıydık. Duygularını fazla belli etmez, hatta hafif bir alaycılık perdesi altına gizlerdi ama iyi tanıdığım için onun da memnun olduğunu anlayabiliyordum. Borisov'a gittik. Lojmanına yerleşti. İş arkadaşlarıyla tanıştı. Pek fazla yabancılık çekmeden duruma hemen uyum göstererek çalışmaya başladı. Akşamları Ruski standart içip politika konuşuyorduk. Derken o hafta sonu olanlar oldu. Ne oldu diye araya girdi kız. Gözlerini yüzüme dikmiş, büyük bir merakla dinliyordu. Sabırlı ol dedim. Oraya geliyorum işte. Hani sana pazar günleri orman yolu kıyısına açılan pazardan söz etmiştim ya, orada uyumuş muydun yoksa duydun mu? Kızın yüzündeki ifadeyi görünce hatırlatmam gerektiğini anladım. Hani Borisov'un yerlileri, hatta subayların eşleri, anaları evde buldukları her şeyi getirip yaygıların üzerine sergileyerek satmaya çalışıyorlardı. Mehmet'e oradan söz etmiştim. Hatırladığını işaret edercesine başını salladı. Ben de hikayeye devam ettim. Bir pazar günü nasıl olsa iş güç yok diye oyalanmak için oraya gitmiş Mehmet. Sergilenen eşyaları incelemiş. İçlerinde Lenin resimleri, Kızıl Ordu yıldızları, şeref madalyaları bile varmış. Bir iki ufak hatıra eşyası alıp gezmeye devam etmiş. Ta ki o kızı görene kadar. Onun önüne gelince donup kalmış. Kıpırdayamamış. Gözlerini yüzünden alamamış. Daha sonra bana hayatında böyle bir şey başıma gelmedi diye anlattı o anı. Sanki dünya silinmişti ya da ben başka bir dünyaya ışınlanmıştım. Karşımdaki yüz ilahi bir ışıkla aydınlanmıştı. Güzellik falan değildi bu. Çok daha fazla bir şeydi. Hiçbir dilde bunu anlatacak bir kavram, bir kelime olduğunu sanmıyorum. Sanki gökyüzünden Borisov'a bir ışık hüzmesi içinde indirilmişti. Yüzü güneşle değil de içindeki bir ışık kaynağıyla aydınlanıyor gibiydi. Bizimkinin kalbi çarpmaya başlamış. Ne bir ses çıkarabiliyor, ne hareket edebiliyormuş. İsa'nın dirildiğini gören bir Hristiyan mümini gibi dili tutulmuş bir halde bakıp duruyormuş. Sonra kız Rusça bir şeyler söylemiş. Önündeki yaygıyı işaret etmiş. Mehmet cebindeki bütün parayı çıkarmış, ruble, dolar ne varsa kıza uzatmış. Kız Mehmet'in avucundan paraları seçerken ilk kez birbirlerine değmişler. Ağlamak gelmiş bizimkinin içinden. Aslında bunları söylüyorum ama Mehmet hakkında yanlış bir izlenime kapılmanı istemem. Böyle şeyler söyleyebilecek bir tip değildir o. Ama aklı başından gitmiş bir kere. Bütün kontrolünü kaybetmiş. Kız Rusça bir şeyler söylüyor, sattığı eşyaları ve parayı gösteriyormuş. Mehmet el yordamıyla sergiden bir şey almış. Sonradan gördük. Pembe ve yeşil renkli porselen bir çoban ve koyun biblosu. Oradan sarhoş gibi uzaklaşmış. Kız arkasından bir şeyler söylüyormuş ama bakmamış bile. Alelacele ofise gelmiş. Pazar günü kapalı olan ofiste nöbetçiden Ludmilla'nın telefonunu bulmuş. Onu arayıp şantiyeye gelmesini rica etmiş. Evet, pazar olduğunu biliyormuş. Onun tatilini zehir etmeye hakkı da yokmuş. Hepsi tamammış. Ama bu bir ölüm kalım meselesiymiş. Sonunda o kadar yalvarmış, dil dökmüş ki Ludmilla şantiyeye gelmeyi kabul etmiş. Mehmet'in halini, heyecanını ve isteğini öğrenince de gülmeye başlamış. Pazardaki bir kız için mi kendisini buralara getirttiğini sormuş. Mehmet hayır demiş. Pazarda eşya satan bir kız değil, bir mucize. Gördüğün zaman anlayacaksın. Bu dünyaya ait değil o. Yani çok mu güzel diye sormuş Ludmilla. Hayır demiş Mehmet. Birçok güzel kız var. Ama o, güzellikle çirkinlikle ilgisi olmayan bir varlık. Başka bir şey. Anlatılamıyor. Hadi bana bu iyiliği yap. Gidip konuşalım şu mucizeyle. Herhalde Ludmilla da bu varlığı merak etmiş olmalı ki Mehmet'in ısrarına dayanamamış ve orman kıyısındaki geçici çarşıya gitmişler. Akşam olmak üzereymiş. Pek az sergi kalmış ortalıkta. Olanlar da her şeyi topluyorlarmış. Kızın yeri ise Mehmet'in kalbine ağrılar saplatan bir ıssızlıkla bomboşmuş. Bunun üzerine Ludmilla'ya tekrar yalvarıp yakarmış ve oradaki kadınlara o kızın kim olduğunu sormasını istemiş. Ludmilla birkaç kadına sormuş, yeri göstermiş, kızı tarif etmiş. Tanıyan çıkmamış kızı. Çünkü oralara ilk kez geliyormuş. Birkaç talihsiz denemeden sonra nihayet bir kadın kızın adını bilmiş. Olga demiş. Bir subayın kızı. Ama başka bir şey bilmiyorum hakkında. Tahmin edeceğin gibi Mehmet bu sefer de Ludmilla'ya subay evlerine gitmeleri için tutturmuş. Bu soruşturma ve Olga'yı bulma karşılığında büyük paralar teklif etmiş. Kızı bu işe daha çok para ikna etmiştir sanıyorum. Çünkü dediğim gibi o sırada Rusya yoksulluğun pençesinde kıvranıyordu. Kimse maaş alamıyor, yiyecek bulamıyor, herkes hayatta kalmanın çarelerini araştırıyordu. Ludmilla İngilizce bilmesi sayesinde bizim şirkette kapağı atıp canını kurtarmıştı ama kim bilir ailesi, yakınları ne zor koşullarda yaşıyordu. Bu yüzden para dedin mi, akan sular duruyordu o günlerde Rusya'da. Ben de o bomboş günde yapacak bir şeyi bulamayıp uzun süre kitap okumuş, akşama doğru da bir yürüyüşe çıkmıştım. Nefis bir sonbahar kokusu vardı havada. İnsanın yüreğini hafifletiyordu. Kızaran yaprakları seyretmeye doyamıyordum. O sırada Mehmet'e uğramak düştü aklıma. Belki akşam yemeğini birlikte yer, Ruski standart içerdik. İşe bak ki, tam bunları düşünürken parkın ortasındaki güzel yolda Mehmet'le Ludmilla'nın geldiğini gördüm. Doğrusu ilk anda aklımdan bizimki hiç vakit kaybetmeden güzel kızı kapmış diye geçti ama telaşlı telaşlı yürüyüşlerinde hiç de akşamüstü gezintisine çıkmış iki aşık havası yoktu. Ne olduğunu merak ettim. Hele Mehmet'in söyledikleri merakımı daha da artırdı. Birini bulmaları gerekiyormuş. Subay evlerine gidiyorlarmış. İstersen ben de katılabilirmişim onlara. Yolda anlatırmış. Üçümüz birlikte yürümeye başladığımızda Ludmilla bana bir göz kırptı ve yıldırım aşkı dedi. Sizinki fena çarpılmış. Bu saatte ev ev bakıp Olga adlı bir kız arayacağız. Mehmet'e bir şeyler söyleyecek oldum. Sonra halini görünce susmanın daha doğru olacağını anladım. Böyle durumlarda çok ters cevaplar verebilirdi çünkü. Kirli sarı bloklardan oluşan bakımsız bir mahalleye geldik. Ortalıkta pek kimse görünmüyordu. Ludmilla şimdi ne yapacağımızı sordu. Ona kalırsa geri dönüp bu araştırmayı bürokratik yoldan sürdürmek daha doğruydu. Kayıtlara falan bakmaya çalışırlardı ama Mehmet hem heyecanından hem de kural falan dinlemeyen Akdenizli karakterinden ötürü hiçbir şey duymak istemiyordu. Nitekim en yakındaki binaya gitti. Rastgele bir zile bastı. Ses gelmeyince ısrarla bir daha bastı. Sonunda bir kadın sese cevap verdi. Ludmilla da mecburen diyafona eğilip Rusça bir şeyler söyledi. Bir tek Olga sözünü anladık tabii. Mehmet heyecanla kadının ne dediğini sordu. Bu mahallede çok Olga var demiş kadın. Soyadını bilmezseniz nasıl bulursunuz ki? Gerçekten de kocaman bir mahalledeydik. Bütün subayların kapısını çalıp Olga adlı bir kızları olup olmadığını soramazdık ki. Yine de Mehmet'in aşırı ısrarı yüzünden birkaç zili daha çaldık. Cevap hep olumsuzdu. Mecburen lojmana döndük. Mehmet hem çok heyecanlı hem çok mutsuzdu. İnan bana onu ilk kez böyle görüyordum. O gece çok içki içti. Yalnız o gece değil, bütün hafta içti. İşleri aksattı. Dinç abiye durumu anlatmak zorunda kaldım. Sabır dedi. Gençlik delilikleri bunlar. Geçer nasıl olsa. O haftayı epeyce zor geçirdik. Ve ertesi pazar Ludmilla'yı da alarak erkenden orman kıyısındaki yolu boyladık. O kadar erken gitmiştik ki daha hiçbir kadın gelip eşyasını sermemişti. Bir iki saat sonra teker teker sökün etmeye başladılar. Yaşlılar, gençler, başında çiçekli başörtüsü takmış olanlar, zayıflar, şişmanlar, ellerinde hurçlarla geldiler. Yaygılarını yayıp evden getirdikleri, kim bilir hangi mutlu ve acılı günlerin izini taşıyan eşyalarını yerleştirmeye başladılar. Aile albümleri, sert bakışlı kalpaklı dedeler, dudaklarına halden bilir gülümsemeler yerleştirmiş nineler, evlilik fotoğrafları, cam biblolar, lambalar, köstekli saatler, işlemeli yastıklar, madalyalar, askerlik fotoğrafları, düğün fotoğrafları, ressam Şişkin'in resimlerinin işlendiği kutular, hüzünlü bir aile tarihçesi oluşturarak teker teker özenle yerlerine kondu. Alıcı beklemeye başladı ama burada bizim şirkette çalışanlardan başka kim vardı ki bunları satın alsın? Biz ortalığı izlerken Mehmet'in gözü yoldaydı. Kızın gelme ihtimali olan yola gidip gidip dönüyordu. Ne var ki kız gelmedi. Öğlen oldu. Saat ilerledi, yine gelmedi. Bunun üzerine Mehmet, Ludmilla'dan oradaki herkese tek tek sormasını istedi. Geçen hafta işte şuraya, şu böğürtlen kümesinin önüne yaygısını seren kız kimdi? Bilen, gören, tanıyan var mıydı? Para teklif et diyordu. Cebinden bir tomar para çıkarıp Ludmilla'nın eline tutuşturuyordu. O saate kadar pek bir şey satamamış olan gün görmüş ama halden düşmüş kadınlar da bu manzarayı meraklı gözlerle izliyorlardı. Ludmilla bir iki kadına sorup da yine niyet cevabını alınca sonunda çareyi bir anons yapmakta buldu. Yol boyunca sıralanmış kadınların tam ortasında durdu. Önemli bir bildiri okuyan parti komiseri edasıyla bağırarak bir şeyler söyledi. Böylece bu güzel kızın çok da gür bir sesi olduğunu öğrenmiş olduk. Biraz sonra genç bir kız bize doğru geldi. Mavi gözlerini Ludmilla'ya dikerek bir şeyler söyledi. Ludmilla sevinç içinde bize döndü ve İngilizce "bulduk" dedi. Meğer bu kız aradığımız Olga Pavlona'nın kardeşiymiş. Mehmet neredeyse sarılıp ikisini de öpecekti. "Hadi hemen gidelim" diye tutturdu. Sonra lojmana uğrayıp öyle gitmemizi söyledi. Ne dediyse yapıyorduk. Çünkü itiraz etmek mümkün değildi. Dördümüz önce şantiyeye gittik. Mehmet şirket arabalarından birini aldı. Oradan lojmana uğradık. "Bana sen de gel" dedi. Gittim. Biraz sonra bunun da sebebi anlaşıldı. Ondaki ve bendeki bütün yiyecekler, içecekler torbalara doldurulup arabaya taşındı. Ruski standart premium vodkalar, şişe şişe Chivas Regal viskiler, ithal çikolatalar, peynirler, ne varsa arabaya dolduruldu. Sonra o mahalleye gittik. Akşam olmak üzereyken adının Oksana olduğunu öğrendiğimiz kızın gösterdiği kapıya çaldık. Ve kapıyı gerçekten de mucize kelimesinden başka hiçbir şeyin tanımlayamayacağı bir varlık açtı. Evet, evet inan bana gözlerimle gördüm. Böyle bir şeyi aklından bile geçiremez insan. Bugüne kadar hiçbir ressam çizemedi. Hatta hiç kimse rüyasında bile göremedi. Tuhaf bir varlıktı bu. Varlık diyorum çünkü insan diyemeyeceğim kadar değişik, bambaşka bir şeydi. Koridorda yanan loş ışığın altında Olimpos Dağı'ndan biraz önce inmiş bir tanrıça gibi ışıldıyordu. Yuvarlak floresan lambanın altında duruyor, başının üzerinde hale bulunan bir Hristiyan azisesi gibi görünüyordu. Bana öyle geldi ki o koridor ışığına da gerek yoktu. Her yer zifiri karanlık olsa da bu varlık kutsal ışığıyla yine ışıldatacaktı ortalığı. Kendisi de çok güzel bir kız olan Ludmilla'nın öylece kala kaldığını söyleyeyim de anla artık. Gazeteci kız çekyatta doğrulunca anlattığım hikayenin etkisinden kurtulup odaya döndüm. Galiba hikayenin en çok bu bölümü kızın ilgisini çekmişti. Gözleri parlıyordu. Nasıldı yani? Olağan dışıydı. Olağan dışı derken? İşte öyle. Tamam da nasıl bir şeydi? Uzun boylu mu, kardeşi gibi mavi gözlü mü, saçları uzun mu, kısa mı biraz anlatın. Neden hepinizi çarptı böyle, hangi özelliğiyle? İşte bu sorularına cevap vermem mümkün değil dedim. Çünkü bilmiyorum. Anlatamıyorum. Evet sarışın, uzun boylu ve koyu lacivert gözlü olduğunu söyleyebilirim. Ama bu hiçbir şey demek değil. Rusya'da böyle binlerce kız var. Mesele orantı, renk, boy falan değildi. Başka bir şeydi. Neydi bilmiyorum. Ama yüzüne bakınca insanın içinden ağlamak geliyordu. Neden ağlamak geliyordu diye sordu kız heyecanlı bir tavırla. Güzel bir şeye bakınca ağlar mı insan? Ağlarmış demek ki dedim. Buna güzellik mi diyeceğiz, başka bir şey mi bilmiyorum. Ama bu kadarı insan yüreğine ağır geliyor. Kaldıramıyorsun. Ona bakarken Mevlana'nın dizeleri gelmişti aklıma. Bu aşka ilahi diyemem korkarım. İnsani diyemem utanırım. Bu gazeteci kızın yüzü de kaşlarını çattıkça güzelleşiyordu. Değişik, kendine özgü bir yüzdü. Ben Olga'nın güzelliğini anlattıkça kızın kaşları daha da çatılıyordu. Kendisi bunun farkında değildi ama bu ifade yüzünü çok hoş bir hale getiriyordu. Belli ki bebekliğinden bu yana güzel olduğu söylenerek yetiştirilmiş, ailesinden, çevresinden hep iltifatlar duymaya alışmıştı. Bu yüzden Olga'nın güzelliğinin bu derece yoğun anlatılmasına kızıyor, hatta anlayamıyordu. Ama işte mesele tam da buradaydı. Olga Pavlovna'nın güzelliği bir kadın güzelliği değildi. Hatta bu dünyaya ait bile değil gibiydi. Zaten öyle olduğu da bir süre sonra ortaya çıkacaktı. Hem de çok acı bir şekilde. Öyle bir anlatıyorsunuz ki bu Rus kızına dedi. Duyan da ona kardeşinizin değil, sizin aşık olduğunuzu sanacak. Yanılıyorsun bebeğim dedim. Olayları kardeşimin gözünden aktarmaya çalışıyorum sana. Hem de bu olayın gerçek boyutunu kavramanı, basit bir kadın erkek ilişkisi gibi yorumlamamanı istiyorum. Nasıl dedi. İyice kızdığı belli oluyordu. Kaç yaşındaydı bu kız? 22'ymiş. Sonra öğrendik. Ne oldu sizin o hipofiz soğanı teorilerinize? O da aynı biyolojik kurallara bağlı değil miydi? Bilmem ne hormonu salgılamıyor muydu? Yüzüne uzun uzun kaygıyla baktım. Kızacaksın ama değildi dedim. Daha doğrusu ben o zamanlar öyle sanıyordum. Bir melekle karşılaştığıma o kadar emindim ki böyle şeyler hiç aklıma gelmiyordu. Bunları dinlemek istemiyormuş gibi yanağını eline dayayıp hafif yan döndü. Biraz uykusu gelmişti herhalde. İyi tamam dedi. Siz devam edin anlatmaya. Sen de çok güzelsin dedim. İnan bana, güzel bir kızsın, hem de çok. İnatçı bir tavırla hayır dedi. Güzel değilim ben. Sonra bir süre ara verip daha hafif bir sesle ekledi. Ama kendimi güzel yapıyorum. Bununla ne demek istediğini, yaptığı hafif makyajı mı yoksa yüz ifadesini mi kastettiğini hiç anlamadım. Sormadım da. Belki de Olga'nın güzelliğini tapınır gibi tasvir etmeme kızmıştı, kim bilir. Hikayemize devam ettim. Sonra Oksana ablasına bir şeyler anlattı. Hep birlikte içeri girdik. Harap bir evdi. Her tarafından yoksulluk akıyordu. Küçük, muşamba kaplı masada iskelet haline gelmiş, avurdu avurduna geçmiş, tek bacaklı ve tek kollu bir adam oturuyordu. Önünde kötü bir vodka şişesi vardı. Adama kırık dökük Rusçamızla Dobri veçer dedik. Yani iyi akşamlar. Sonra lojmandan getirdiğimiz ne varsa teker teker masaya yığdık. Adamın sırtında eski bir üniforma ceketi vardı. Bizi birlikte içmeye davet etti. Artık hayatta hiçbir şeye şaşırmayan bir hali vardı. Mahvolmuş bir adamdı. Mehmet'le ben bir de Ludmilla sofraya oturduk. Getirdiğimiz vodkaları içmeye koyulduk. Ludmilla viskiye Coca-Cola kattı. İğrenç bir içki hazırladı kendine. Bu arada bir yandan da tercümanlık yapıp adamın Afganistan'dan dönmüş bir albay olduğunu anlatıyordu. Kolunu ve bacağını o cehennemde kaybetmiş. Bu sözleri söylerken kızın başının iyice olgunlaştığı için ağırlığını taşıyamayan bir başak gibi yavaşça yastığa doğru kaydığını gördüm. Yastığa değer değmez karanlık derin sulara gömülür gibi gençliğe özgü bir uykuya dalmıştı. Aldığı ilaçların etkili olduğu belliydi. Bir süre orada oturup kızın uyuşunu seyrettim. Elini yanağından çekmiş, bebeklerin yaptığı gibi iki kol... Ruski Standart Premium RUSSKİ STANDART PREMIUM Şivas Regal CHIVAS REGAL Marquez MARQUES